Miras ve Emanet. Miras ve Emanet'ten merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bu bölümümüzde siz kıymetli dinleyicilerimizi arkeoloji literatürüne Kutsal Kent adıyla giren kadim bir yerleşime götürmek istiyoruz. Barındırdığı çok sayıda dini yapı nedeniyle böyle anılan kent, aynı zamanda bir doğa harikasının da yanı başında bulunuyor. Denizli ilimizin travertenleriyle ünlü ilçesi Pamukkale'ye gidiyoruz bugün. UNESCO Dünya Mirası listesine 1988 yılında hemen yanında bulunduğu Pamukkale travertenleriyle birlikte karma miras alanı olarak dahil edilen Hierapolis Antik Kenti'ndeyiz. Bölgedeki şifalı yeraltı sularına yakınlığı nedeniyle Hierapolis önemli bir tedavi merkezi aynı zamanda. Kent doğasıyla yalnızca Anadolu'nun değil, dünyanın eşsiz yerlerinden biri sevgili dinleyenler. Dilerseniz önce yerleşimin kimler tarafından kurulduğunu, adının nereden geldiğini öğrenmek üzere kentin zaman yolculuğuna eşlik edelim. Hierapolis Antik Kenti'nin eski coğrafi bölgelerden hangisinde bulunduğu tartışıla gelen bir konudur. Antik dönemin ve dünyanın ilk coğrafyacısı olan Amasyalı Strabo'nun bildirdiğine göre Hierapolis bir Frigya kentidir. Eski kaynaklarda kentin Helenistik dönem öncesinde hangi adla anıldığı üzerine bir bilgi bulunmaz. Hierapolis olarak adlandırılmadan önce de kentte bir uygarlığın olduğunu ana tanrıça kültü nedeniyle tahmin edebiliyoruz. Kent, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama krallarından 2. Eumenes tarafından kurulur. Ve Bergama kentinin kurucusu olan Telefos'un eşi, Amazonlar kraliçesi Hiera'dan alır adını bu kadim kent. Hierapolis uzunca bir süre Helenistik kent dokusunu korur. Ta ki Roma İmparatoru Neron döneminde milattan sonra 60 yılında yaşanan depreme kadar. Bu depremde büyük zarar görür ve tamamen yenilenir kent yapıları. Dolayısıyla Helenistik görünüm yerini Roma kent kimliğine bırakır. Hierapolis, Roma döneminin ardından Bizans döneminde de önemini korur. Bunun nedeni ise dini bir merkez olmasında yatar. Milattan sonra 1. yüzyılda Hazreti İsa'nın havarilerinden Filipus bu kentte öldürülür. Bunun içindir ki kent milattan sonra 4. yüzyılda bir Hristiyanlık merkezi haline gelir. Hierapolis, 12. yüzyıl sonlarına doğruysa Türklerin eline geçer. Sevgili dinleyenler, şimdi kentte küçük bir yürüyüşe çıkalım ve buradaki yapı topluluğu konusunda fikir sahibi olalım. Kentin en görkemli ve ilgi çeken yapısıyla, Hierapolis tiyatrosuyla başlamak istiyoruz. Milattan sonra 3. yüzyılda inşa edilen bu büyük tiyatro, sütunlar, kabartmalar ve heykellerle bezenmiş, oldukça etkileyici bir sahne bölümüne sahiptir. Anadolu coğrafyasındaki diğer antik tiyatrolar arasında bu öğeleri nedeniyle özellikle bir yeri vardır. Sahnedeki kabartmalarda eğlence ve sportif etkinlik sahneleriyle diğer mitolojik öyküler canlandırılır. İmparatorun taç giyme töreni de anlatılan tarihsel bir olay olarak bu kabartmalarda yerini alır. Kentin ana caddesi olan Frontinus, kemerli giriş kapısıyla şehre açılır. Caddede büyük bir kanalizasyon sistemi bulunur. Hierapolis Ticaret Agorası, cadde ile doğudaki tepenin yamaçları arasına kurulmuştur. Bu alanda birçok toprak kap ele geçirilmiştir. Büyük hamam kompleksi ise milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen bir yapıdır. Günümüzde tonozlu olan kapalı mekanlar müze olarak işlevselliğini korur. Frontinus kapısının yanındaki milattan sonra 3. yüzyıla tarihlenen hamamsa çeşitli eklemeler yapılarak 5. yüzyıldan itibaren Hristiyanlar için bir mabede dönüştürülür. Kuzey ve Güney Bizans kapıları milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenir. Dikdörtgen planlı kulelere yaslanmış olan bu kapılardan kuzeyde olan sur sistemine dahildir. Milattan sonra 1. yüzyılda Apollon Tapınağı ve Frontinus Caddesi ile aynı dönemde yapılan cimnazyumsa, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel eğitim aldıkları kurumsallaşmış bir yapıdır. Sütunlu girişteki yazıtta buranın bir cimnazyum olduğu açıkça belirtilir. Tritonlu Çeşme, kentteki anıtsal su yapılarından biridir. Yapı, uzunluğu 70 metre dolaylarında olan bir havuz ve heykel koymak üzere yapılan nişlerden oluşur. Dekoratif kabartmaların bulunduğu bloklar da yapının diğer mimari öğeleri arasındadır. Bu kabartmalarda ele alınan sahnelerden biri, Amazonlarla Atina kenti arasında geçen Amazonakya Savaşı'ndandır. Çeşmede ayrıca yapının imparatora ithaf edildiğinin kanıtı olan bir de yazıt bulunur. İyon sütun başlıklı evin milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendiği düşünülür. Aristokrat bir aileye ait olduğu anlaşılan evdeki yazıtsa dini içeriklidir. Gelelim kentin en önemli yerlerinden biri olan Apollon kutsal alanına. Buradaki anıtsal yapı Hierapolis'in en önemli tanrısı Apollon'a adanmıştır. Alan, kentin kehanet merkezidir sevgili dinleyenler. Çevredeki tepelere inşa edilen kemerli su yollarından şehre su getirilir. Bu kanallar, kentin doğusundaki tepenin üstüne inşa edilmiş bir filtre odasında birleşir. Buradan çıkan su, pişmiş topraktan yapılmış borularla kent sokaklarına, oradan da evlere ulaşır. Sevgili dinleyenler, gelelim kentin en ilgi çeken hikayesine ev sahipliği yapan Plutonyum kutsal alanına. Bu alan, antik dünyada ölüler ülkesine geçiş yeri olarak bilinen mağaradır. Buradan çıkan zehirli gaz, mağaraya yaklaşan canlıların ölümüne neden olurdu. Bu nedenle de bir kurban alanı olarak da seçilmişti. Tanrı Plüton ve eşi Persephone'nin egemen olduğu yeraltı dünyasının girişinde onlara boğa kurban edilirdi. Milattan önce 1. yüzyılla milattan sonra 3. yüzyıl arasında inşa edilen yapı yıllarca birçok ziyaretçinin adak sunduğu bir yer olmuştur. 2013 yılında Cehennem Kapısı'nda gerçekleştirilen kazılarda Pamukkale travertenlerinin oluşmasını sağlayan kaynak açığa çıkarılmıştır. Buradaki sualtı kazılarında dini törenlerde kullanılan kandiller ele geçen önemli buluntular arasında yer alır. Tanrıça Afrodit ve mermer Dionysos heykeli burada ele geçen diğer eserlerdir. Ancak eşsiz değerde olan iki parça vardır ki, bunlar mağaranın girişini koruduğuna inanılan yılan ve Kerberos adı verilen üç başlı köpek heykelidir. Özellikle sözünü ettiğimiz ikinci heykel, dünyada eşi benzeri olmayan bir eser olarak görülür araştırmacılar tarafından. Kerberos heykeli, Anadolu'nun çoban köpeği Kangal'ı model alarak yapılmış bir yontu eserdir. Bugün mağaradan çıkan sularla bir havuz görünümünde olan alanda gazların oluşturduğu su kabarcıkları görülür. Yüzlerce yıl önce Hierapolis'teki Plütonyum'u ziyaret eden coğrafyacı Strabon, kitabında şöyle anlatır buradaki deneyimini.
Bu yer o kadar güçlü ve sis benzeri bir dumanla kaplı ki, yerler çok zor görünür. İçeriye giren her türlü hayvan anında ölümle tanışır. İçeriye serçeler yolladım ve anında son nefeslerini vererek düştüler.
Strabon'un kentle ilgili verdiği ilginç bilgilerden bir diğeri de yün ve dokuma işleriyle ilgilidir. Ünlü coğrafyacı, boyanın güne sabitlenebilmesi için sıcak termal suyunun kullanıldığını aktarır. Kentte bulunan bir diğer tapınma alanı ise Hristiyanlık dönemine ait olan katedraldir sevgili dinleyenler. Bu din için kutsal olan bir diğer yapı ise Aziz Filipus Martriumudur. Martrium, Hazreti İsa'nın yaşamıyla ilgili bir olayın geçtiği ya da bir azizin din uğruna şehit olduğu yerde onun anısına yapılmış mezar yapısıdır sevgili dinleyenler. İsa peygamberin havarilerinden olan ve dini yaymaya çalışan Filipus burada çarmıha gerilir. Ölümünden birkaç yüzyıl sonra alana ruhsal bir tedavi merkezi de olan dini bir yapı inşa edilir. Kıymetli dinleyenler, termal sularıyla geçmişte şifa merkezi olan bu coğrafya, günümüzde de gerek güzellik ve gerekse sağlık için termal havuzlarıyla hizmet veriyor ziyaretçilerine. Siz de dilerseniz antik kenti gezdikten sonra buradaki antik havuza girebilir, yüzyıllar öncesinin şifa kaynağını deneyimleyebilirsiniz. Oluşumu binlerce yıl sürmüş olan Pamukkale travertenlerinde ayaklarınızı mineralli suya sokarak rahatlayabilirsiniz. Ancak koruma için getirilmiş kurallara uyarak kuşkusuz. Pamukkale'ye beyaz ve çok katmanlı bir görünüm veren de bu mineralli sudur. Eşsiz manzaranın keyfini sürdükten sonra dilerseniz yakındaki termal otellere giderek ziyaretinizi sonlandırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, antik kentte yıllar yılı sürdürülen kazı çalışmalarında ele geçen buluntular, günümüzde Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bir sonraki programımızda benzersiz eserleri koruyan bu müzemize gideceğiz. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hierapolis'i sizlere bir nebze de olsa tanıtabildiysek ne mutlu bize. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programımızın eski bölümlerine www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinde yer alan podcast arşivimizden ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.
Miras ve emanet.